Ayrım 37.
Sayfa 309. Lotario'nun kavramış olduğu hançeri tutan elini bütün gücünü kullanarak kurtardı ve ucunu fazla derin bir yara açamayacak bir yerine doğrultarak sol koltuk altının biraz yukarısına, omzuna yakın bir yerine sapladı. Sonra baygın bir halde yere yığıldı. Leonella ile Lotario olanlara şaşmış, afallayıp kalmışlardı. Camilla'yı yere uzanmış, kanlar içinde gördükleri halde hala olayın gerçekliğinden şüpheleniyorlardı. Lotario dehşet içinde nefesi kesilerek derhal yanına koşup hançeri çıkardı. Yaranın küçüklüğünü görünce güzel Camilla'nın zekasına, tedbirliliğine ve bilgeliğine bir kez daha hayran oldu. Kendine düşen görevi yerine getirmek için Camilla ölüymüş gibi üzerine kapanarak uzun ve acıklı bir ağlama tutturdu. Yalnız kendine değil, onu bu duruma sokan kişiye de lanetler yağdırıyordu. Arkadaşı Anselmo'nun dinlediğini bildiği için dinleyenin Camilla'yı ölü zannetse bile Lotario'ya daha çok acımasına sebep olacak şeyler söylüyordu. Leonella, Camilla'yı kucaklayıp yatağa yatırdıktan sonra Lotario'ya onu gizlice tedavi edecek birini bulması için yalvardı. Anselmo, Camilla iyileşmeden dönecek olursa bu yara hakkında ne gibi bir açıklama yapabilecekleri konusunda da ona akıl danıştı. Lotario, istedikleri açıklamayı yapabileceklerini, kendisinin işe yarar bir nasihat verecek durumda olmadığını söyledi. Yalnız kanamayı durdurmaya çalışmasını tembih etti. Çünkü kendisi kimsenin onu göremeyeceği bir yere gidiyordu. Büyük bir ıstırap ve üzüntü içinde evden çıktı. Tek başına kalıp kimsenin kendisini görmediğinden emin olunca hiç durmadan haç çıkarmaya koyuldu. Camilla'nın dehasına, Leonella'nın usta oyunculuğuna şaşıyordu hala. Anselmo'nun karısının ikinci bir Portia olduğuna kanaat getireceğini düşünüyor. Akla gelebilecek en riyakarca yalanı ve gerçeği birlikte kutlayabilmek için onunla görüşmek istiyordu. Leonella söyleneni yaparak hanımının olayı inandırıcı kılmaya yetecek kadar süren kanamasını durdurdu. Yarayı biraz şarapla temizleyip elinden geldiğince sardı. Bu arada öyle şeyler söylüyordu ki daha önce hiçbir söz söylenmemiş bile olsa Camilla'nın bir dürüstlük timsali olduğuna Anselmo'yu inandırmaya yeterdi. Leonella'nınkilere Camilla'nın da sözleri eklendi. Kendi kendine korkak ödlek diyor, bu iğrenç hayatına son vermek için en çok ihtiyacı olduğu anda yeterli cesareti bulamadığı için kendini suçluyordu. Bütün olanları sevgili kocasına anlatıp anlatmamak konusunda Nedime'sine akıl danışıyordu. Leonella anlatmamasını tavsiye etti. Çünkü anlatırsa onu Lotario'dan intikam almak zorunda bırakacaktı. Bu da Anselmo'nun kendini tehlikeye atması anlamına geliyordu. Oysa iyi bir eşin görevi, kocasının kavgaya girmesine fırsat vermemek, elinden geldiğince bütün kavgaları önlemekti. Camilla bu düşünceye katıldığını, öyle yapacağını söyledi. Ama yine de Anselmo'ya nasıl yaralandığı konusunda söyleyecek bir şey bulmak gerekiyordu. Görmemesi imkansızdı. Leonella buna cevap olarak kendisinin şakadan bile olsa yalan söylemeyi beceremeyeceğini belirtti. "Peki ben nasıl becereceğim canım kardeşim?" dedi Camilla. "Ben hayatım buna bağlı olsa bile bir yalan uyduramam, sürdüremem. Bu işten sıyrılmanın bir yolunu bulamıyorsak, yalan söyleyip yakalanmaktansa gerçeği açık açık söyleyelim daha iyi." "Sen merak etme hanımcığım," diye cevap verdi Leonella. "Ben yarına kadar söylenecek bir şey bulurum. Belki de yarayı gizlemeyi başarabilirsin, görünür bir yerde değil. Tanrı bu haklı ve dürüst düşüncelerimizi görüp bize yardım eder. Sen şimdi sakinleşmeye çalış, beyefendi seni telaşlı görmesin. Gerisini bana ve iyi niyetlilere daima yardım eden Tanrı'ya bırak." Anselmo, şerefinin ölüşünü temsil eden bu trajedi oynanırken dikkatle dinleyip seyretmişti. Oyuncular öyle şaşırtıcı ve etkileyici rol yapmışlardı ki sanki temsil ettikleri şeyin gerçeğine dönüşmüşlerdi. Anselmo bir an önce akşam olsun istiyor, evinden çıkma fırsatı bulup sevgili arkadaşı Lotario ile görüşerek karısının namusunun kanıtlanmasıyla keşfettiği serveti kutlamak için can atıyordu. İki kadın Anselmo'nun rahatça çıkabilmesi için uygun koşullar yaratmayı ihmal etmediler. O da bu fırsatı kaçırmayıp çıktı ve derhal Lotario'yu aramaya gitti. Bulduğunda onu nasıl kucakladığını, mutluluğunu nasıl ifade ettiğini, Camilla'yı nasıl övdüğünü hakkıyla anlatmak mümkün olmaz. Lotario hepsini bir sevinç belirtemeden dinledi. Çünkü aklına arkadaşının ne büyük bir yanılgı içinde bulunduğu ve kendisinin ona ne kadar haksız bir şekilde kötülük ettiği geliyordu. Anselmo ise Lotario'nun sevinmediğini gördüğü halde Camilla yaralandığı, buna da Lotario sebep olduğu için sevinmediğini sanıyordu. Lotario'ya Camilla'nın başına gelenlere üzülmemesini, iki kadın yarayı kendisinden gizlemeye karar verdiklerine göre kuşkusuz hafif bir yara olduğunu söyledi. Yani korkulacak bir şey yoktu. Artık o da kendisiyle birlikte sevinebilirdi. Çünkü Anselmo onun gayretleri sayesinde arzu edilebilecek en yüce mutluluğa erişmişti. Bundan böyle tek eğlenceleri Camilla'yı öven, onu gelecek asırlarda ölümsüzleştirecek şiirler yazmak olsun istiyordu. Lotario bu güzel kararını tebrik etti ve bu soylu anıtın dikilmesine yardımcı olacağını söyledi. Böylece Anselmo dünyanın en zevkli şekilde kandırılmış adamı oldu. Mahfına sebep olan adamı bizzat elinden tutup mutluluğunu ona borçlu olduğunu zannederek evine götürüyor. Camilla Lotario'yu görünürde ekşi bir yüzle ama kalbi mutlulukla dolarak karşılıyordu. Bu yanılgı bir süre devam etti. Birkaç ay sonra talih çarkını döndürdü. O zamana kadar onca yalanla gizlenmiş olan kötülük ortaya çıktı ve münasebetsiz merakı Anselmo'nun hayatına mal oldu. 35. Bölüm. Münasebetsiz meraklının hikayesi son bulur. Hikayenin bitmesine fazla bir şey kalmamıştı ki, Don Quixote'nin yatmakta olduğu ardiyeden Sancho Panza telaş içinde çıkıp haykırmaya başladı. ''Beyler imdat, koşun, efendime yardım edin. Bugüne kadar gördüğüm en çetin, en zorlu kavgaya girişti. Tanrı şahidimdir, saygıdeğer prenses Micomicona'nın düşmanı olan deve, öyle bir kılıç darbesi indirdi ki, devin kafası şalgam gibi ortadan ikiye ayrıldı.'' Rahip hikayenin geri kalanını bir yana bırakarak, ''Ne diyorsun kardeşim?'' dedi. ''Kendinde misin Sancho?'' Nasıl olur, imkanı mı var? Dev buradan 2000 fersah uzakta. Bu sırada odadan büyük bir gürültü ve Don Quixote'nin şu haykırışları işitildi. Kolla kendini haydut, alçak, rezil herif. Elimdesin artık. O palanın bir faydasını göremeyeceksin. Kılıcıyla duvarlara saldırıyor olmalıydı. Sancho dedi ki, durup dinlemenize lüzum yok. Ya içeri girip kavgayı ayırın ya da efendime yardım edin. Gerçi artık buna da lüzum kalmayacak. Çünkü herhalde dev artık ölmüş, Tanrı'ya ahlaksız hayatının hesabını veriyordur. Ben yere akan kanları da gördüm. Kafasının kesilip düştüğünü de. Büyüklüğü iri bir şarap dolumu kadar. Aman Tanrım dedi bunun üzerine hancı. Don Quixote ya da Don Şeytan, yatağın başucunda duran kırmızı şarap dolu tulumlardan birini kılıçtan geçirdi mutlaka. Dökülen şarap da bu adamcağıza kan gibi görünmüş. Bunları söyleyip odaya girdi. Diğerleri de peşinden girdiler ve Don Quixote'yi dünyanın en tuhaf kılığında buldular. Üzerinde önü uyluklarını tam örtmeyen, arkası altı parmak daha kısa olan gömleği vardı. Bacakları çok uzun, sıska ve kıllıydı. Pek temiz de sayılmazdı. Başında hancıya ait kırmızı yağlı bir takke vardı. Sol koluna Sancho'nun gayet iyi bildiği sebepten ötürü hınç beslediği battaniyeyi sarmıştı. Sağ elindeki çıplak kılıcı ise dört bir yana sallıyor, gerçekten bir devle savaşıyormuş gibi konuşuyordu. İşin en garip yanı da gözlerinin açık olmamasıydı. Çünkü uyuyor ve rüyasında devle savaştığını görüyordu. Giriştiği serüvenin hayali o kadar güçlü olmuştu ki, rüyasında Mikomikon krallığına vardığını, düşmanla savaşa tutuştuğunu görmüştü. Deve kılıç salladığı zannıyla tulumlara o kadar çok kılıç indirmişti ki, bütün oda şarapla dolmuştu. Bunu gören hancı o kadar kızdı ki, Don Quixote'nin üstüne saldırıp yumruklamaya başladı. Cardenio ile rahip elinden almasalar, devle savaşa hancı son verecekti. Zavallı şövalye bütün bunlara rağmen uyanmıyordu. Sonunda berber kuyudan iri bir kazan soğuk su getirip başından aşağı boşalttı. Don Quixote de uyandı. Ama içinde bulunduğu durumu fark edecek kadar uyanamadı. Koruyucusunun ne kadar az ve hafif giyimli olduğunu gören Dorothea, içeri girip rakibiyle savaşmasını görmek istemedi. Sancho yerlerde devin kafasını arayıp duruyordu. Bulamayınca dedi ki, ''Ben burada her şeyin büyülü olduğunu biliyorum artık. Geçen sefer aynı şimdi olduğum yerde bol bol sille tokat yedim. Kimin vurduğunu anlayamadım, kimseyi göremedim.'' Şimdi de kendi gözlerimle kesildiğini gördüğüm kafa yok ortada. Kan vücudundan çeşmeden akar gibi akıyordu. Ne kanı ne çeşmesi, Tanrı'nın düşmanı, azizlerin düşmanı dedi hancı. Serseri görmüyor musun? Kanla çeşme, işte bu delinmiş tulumlarla bu yerde yüzen kırmızı şarap. Tulumları delenin ruhu da cehennemde yüzsün istiyorum. ''Ben onu bilmem.'' dedi Sancho. ''Benim tek bildiğim ne kadar bahtsız olduğum. Bu devin kafasını bulamazsam benim kontluk da suda tuz gibi eriyip gidecek.'' Sancho uyanık haliyle efendisinin uykudaki halinden daha beterdi. Efendisinin kendisine verdiği sözler onu işte bu hale getirmişti. Hancı silahların inadını, efendisinin onu nasıl büyülediğini gördükçe çileden çıkıyordu. Geçen seferki gibi para ödemeden çıkıp gidemeyeceklerine yeminler ediyordu. Şövalyelik ayrıcalıkları bu sefer işe yaramayacak, ikisinin de parasını, hatta deşilen tulumlara yapılacak yamaların masrafını da ödeyecekti. Rahip Don Quixote'nin ellerini tutuyordu. Don Quixote de serüvenin sona erdiğini, Prenses Mikomikona'nın karşısında olduğunu zannederek rahibin önünde diz çöktü ve şöyle konuştu. Soylu ve yüce hanımefendi, zat-ı âliniz bundan böyle bu soysuz yaratığın bir kötülük yapmayacağından emin olarak yaşayabilirsiniz. Ben de bundan böyle size vermiş olduğum sözü, yüce Tanrı'nın ve uğruna nefes alıp yaşadığım Dilber'in yardımıyla, başarıyla yerine getirmiş olmanın huzuruyla yaşayabilirim. Bunu duyan Sancho, ben dememiş miydim dedi. Sarhoş değildim işte. Efendim devi tuzlamış belli ki. Bu iş tamam. Benim kontluk sağlam. Her ikisinin de, efendinin de, hizmetkarın da saçmalıklarına gülmemek mümkün müydü? Hancı haricinde hepsi gülüyordu. Hancı ise küplere binmekteydi. Sonunda berber, Cardenio ve rahip epeyce uğraştıktan sonra Don Quixote'yi yatağa yatırabildiler. O da müthiş yorgunluk belirtileri göstererek uyuyakaldı. Onu uyur halde bırakıp devin kafasını bulamayan Sancho Panza'yı teselli etmeye hanın kapısına çıktılar. Ama tulumlarının ani ölümüyle çaresizliğe düşen hancıyı sakinleştirmeleri daha zor oldu. Hancının karısı ise çığlık çığlığa şöyle diyordu. ''Lanet olsun bu gezgin şövalyenin evime ayak bastığı ana, saate. Öyle pahalıya mal oldu ki bana hiç görmez olaydım yüzünü. Geçen sefer maceracı şövalye olduğunu söyleyip kendisiyle silahlarının, bir beygirle bir de eşeğin bir gecelik yemek, yatak, arpa ve saman ücretini ödemeden gitti. Tanrı onun da dünyadaki bütün maceracıların da talihini kurutsun. Maceracı olduğu için hiçbir para ödemek zorunda değilmiş. Gezgin Şövalyeliğin kitabında öyle yazıyormuş. Sonra bu beyefendi geldi. Onun yüzünden kuyruğumu aldı gitti. Kel halde geri getirdi. İki çeyreklik hasar var en azından. Artık kocamın işine yaramaz. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de tulumlarımı delik deşik edip şarabımı döktü. Dökülen kendi kanı olsaydı keşke. Babamın kemikleri, anamın ruhu üzerine yemin ediyorum, tek tek ödeteceğim hepsini. Ödetmezsem ben de babamın kızı değilim. Hancı'nın karısı büyük bir öfkeyle bu ve buna benzer sözler söylüyor, sevgili hizmetçisi Maritornes de ona yardımcı oluyordu. Kızı ise susuyor, ara sıra gülümsüyordu. Rahip ortalığı yatıştırdı ve zararlarını elinden geldiğince telafi edeceğini, hem tulumların hem şarabın hem de bu kadar önem verdikleri kuyruğun masrafını ödeyeceğine söz verdi. Dorothea efendisinin devin kafasını kestiği kesinleşir kesinleşmez, krallığına barış içinde vardığı an, krallığın en güzel kontluğunu kendisine bağışlayacağına söz vererek Sancho Panza'yı teselli etti. Sancho bununla teselli buldu ve prensese kendisinin devin kafasını gördüğünden emin olabileceğini söyledi. Hatta kanıtlamak üzere beline kadar uzanan bir sakalı olduğunu da ekledi. Ortalıkta görünmeyişinin sebebi, o evde her şeyin büyü yoluyla cereyan etmesiydi. Kendisi daha önce de orada bulunduğunda aynı şeyi yaşamıştı. Dorothea öyle olduğuna inandığını, merak etmemesini, her şeyin yoluna gireceğini ve istediği gibi olacağını söyledi. Herkes yatıştıktan sonra rahip hikayenin sonuna az kaldığını görerek bitirmek istedi. Cardenio, Dorothea ve diğer herkes bitirmesini rica ettiler. Rahip de hem herkesi memnun etmek istediğinden hem de kendisi de okumayı arzu ettiğinden hikayeye devam etti. Anselmo, Camilla'nın iffetliliğinden artık emin olduğu için mutlu ve fütursuz bir hayat sürüyor. Camilla da Anselmo duygularını tam ters zannetsin diye kasten Lotario'ya surat asıyordu. Lotario bunu pekiştirmek için evine gelmemesine izin vermesini rica etti Anselmo'dan. Camilla'nın onu görünce ne kadar sıkıldığı açıktı. Ama yanılgı içindeki Anselmo kesinlikle böyle bir şey yapmamasını söyledi. Anselmo bu şekilde binlerce yoldan mutluluğunu arttırdığını zannederek şerefsizliğini arttırıyordu. Bu arada Leonella aşk macerasının kabullenilişinden öyle memnundu ki hiçbir şeyle ilgilenmeden hanımının kendisini kollamasına ve hatta şüphelere yol açmadan sürdürebilmesi için tavsiyede bulunmasına güvenerek dolu dizgin aşk macerasına dalmıştı. Sonunda bir gece Anselmo Leonella'nın odasından ayak sesleri geldiğini işitti ve kim olduğunu görmek için içeri girmek istedi. Kapı kendisine açılmayınca girme isteği de arttı. O kadar zorladı ki açmayı başardı ve tam açtığı sırada bir erkeğin pencereden sokağa atladığını gördü. Hızla koşup adama yetişmeye, kim olduğunu görmeye çalıştıysa da ne yetişebildi ne görebildi. Çünkü Leonella kendisine sarılarak şöyle dedi. ''Sevgili efendim, sakin ol, telaşlanma. Aşağı atlayan adamı takip etme.'' Bu benim meselem, o adam benim kocam. Anselmo buna inanmayarak, öfkeden gözü dönmüş bir halde hançerini çıkarıp Leonella'yı yaralamaya kalktı. Doğruyu söylemesini, yoksa onu öldüreceğini söyledi. Leonella korkudan ne dediğini bilmeden şöyle konuştu. Beni öldürme sevgili efendim. Sana hayalinden bile geçmeyecek çok önemli şeyler anlatacağım. Derhal söyle dedi Anselmo, yoksa kendini ölmüş bil. Şu anda o kadar alt üst oldum ki imkansız anlatamam dedi Leonella. Bana yarına kadar izin ver. Yarın çok şaşıracağın şeyler öğreneceksin. Pencereden atlayanın da bu şehrin yerlisi bir delikanlı olduğundan ve benimle evleneceğine söz verdiğinden emin ol. Anselmo bu sözler üzerine sakinleşti ve istenen mühleti vermeye razı oldu. Çünkü Camilla aleyhinde bir şey duyacağı hiç aklına gelmiyordu. İffetliliğinden o kadar emindi. Böylece Leonella'ya anlatacaklarını anlatıncaya kadar dışarı çıkamayacağını söyleyip odadan çıktı ve kızı içeri kilitledi. Hemen Camilla'ya gidip Nedimesiyle ilgili olayı baştan sona anlattı. Kendisine çok önemli şeyler anlatmaya söz verdiğini söyledi. Camilla'nın telaşa kapılıp kapılmadığını söylemeye gerek yok. Leonella'nın Anselmo'ya sadakatsizliği hakkında bildiği her şeyi anlatacağına gerçekten inanarak, inanılmayacak gibi de değildi, öyle bir korkuya kapıldı ki şüphelerinde haklı çıkıp çıkmayacağını beklemeye cesaret edemedi. O gece Anselmo'nun uykuya daldığına kanaat getirince, en değerli mücevherleriyle bir miktar parayı yanına alıp, kimseye işittirmeden evden çıkarak Lotario'nun evine gitti. Olanları ona anlatıp kendisini güvenli bir yere yerleştirmesini ya da birlikte Anselmo'dan korkmalarına gerek olmayacak bir yere gitmelerini istedi. Camilla Lotario'yu öyle telaşlandırdı ki ne tek kelime edebiliyor ne de ne yapılacağına karar verebiliyordu. Sonunda Camilla'yı ablalarından birinin baş rahibesi olduğu manastıra götürmeyi akıl etti. Camilla buna razı oldu ve Lotario durumun gerektirdiği hızla onu manastıra götürüp bıraktı. Kendisi de hiç kimseye haber vermeden derhal şehirden ayrıldı. Sabah olduğunda Anselmo Camilla'nın yanında olmadığını fark etmeden Leonella'nın söyleyeceklerini merak ederek kalkıp onu kapattığı odaya gitti. Kapıyı açıp odaya girdiğinde Leonella'yı içeride bulamadı. Bir tek pencereye bağlanmış çarşaflar vardı. Bu da Leonella'nın oradan aşağı inerek kaçtığını gösteriyordu. Büyük bir üzüntü içinde hemen dönüp Camilla'ya anlatmak istedi. Onu önce yatakta, sonra da bütün evde bulamayınca afallayıp kaldı. Evdeki hizmetçilere sordu ama kimse sorusuna cevap veremedi. Sonra Camilla'yı ararken tesadüfen çekmecelerinin açık olduğunu ve mücevherlerinin çoğunun da olmadığını gördü. Böylece başına gelen felaketi ve talihsizliğinin sebebinin Leonella olmadığını anladı. Ve olduğu halde üzerine bir şey giymeden, kederli ve düşünceler içinde derdini arkadaşı Lotario'ya anlatmaya gitti. Lotario'yu bulamayıp hizmetkarları bir önceki gece evde olmadığını, bütün parasını da yanında götürdüğünü söylediklerinde aklını oynatacağını sandı. Bütün bunların üzerine evine döndüğünde de onca erkek ve kadın hizmetkarının hiçbirinin olmadığını, evin terk edilmiş bomboş olduğunu gördü. Ne düşüneceğini, ne diyeceğini, ne yapacağını bilemiyor, yavaş yavaş aklını kaçırıyordu. Bir anda karısından, arkadaşından, hizmetkarlarından olduğunu düşünüyor, gökyüzündeki tanrılar kendisini terk etmiş gibi geliyordu ona. Her şeyden önemlisi de şerefini kaybetmesiydi. Camilla'nın yokluğunda kendi mahfını görüyordu.